Rab bizi o üstün, eşsiz sevgisiyle bu kadar çok sevdiğine göre, hayatını biz günahlar için feda ettiğine göre, bizim onu sevmemiz, onun sevgisi karşısında nedir ki? Tanrı bizi öylesine çok sevdi ki, hayatını verecek oranda. Bizler de birbirimizi seviyoruz. Ama yeri geldiğinde, ama aramızda, ama başka kişilerle sohbet ederken, konuşurken, ya şu kardeşim de çok kırıcı oldu diye arkasından konuşuyoruz, değil mi? Ya da ne bileyim, o kardeşin dedikodusunu yapıyoruz bir şekilde. Ya da o kardeşle bir sorun yaşamışsındır. O kardeşi affettiğini söylüyorsun, bağışladığını söylüyorsun. Aradan 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 1 sene geçiyor. Ya Ahmet, Mehmet, Hüseyin neyse, ya sen bunu geçen sene de aynı şeyi yapmıştın diyoruz. Affettiğimizi söylüyoruz ama unutamıyoruz bir türlü. Zayıf varlıklarız. Ama şunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Rab'de zaferli olmanın sırrı tek bir şeyde özetleniyor. Onda kalmak. Eğer onda kalırsanız, o da sizde kalıyor olacak. Ve birbirinizle müşareketiniz olacak. Ve Rab'de kalmanın, Rab ile birlikte olmanın sonucu olarak da kardeşlerle, bırakın kardeşlerle, başkalarıyla da barış içerisinde yaşama imkanına kavuşmuş olacaksınız. Önce Rab ile barışacaksın ki diğer insanlarla da barış içerisinde yaşayabilirsin. Ben bugün kısa bir ayet seçtim size. Ama o ayete girmezden önce hemen şunu açık bir dille ifade etmek istedim. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi. Gerçekten herhalde kimse bu söyleyeceğim ifadenin tersini söylemez. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Zaman sadece geçmiyor, günler de geçiyor. 24 saat dediğimiz o bir günde çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bırakın günü, haftalar geçiyor. Aylar geçiyor. Yıllar geçiyor. 10 yıllar. 100 yıllar. Su gibi akıp gidiyor. Hani derenin bir akış yönü vardır. Gürül gürül akar böyle. Biz ne yaparsak yapalım, derenin o akış yönünü değiştiremeyiz. Yani ters tarafa akmasını sağlamamız mümkün değil. O nedenle doğanın çarkını, doğanın çarkı dönüyor. Zaman çarkı dönüyor. O çarkı, o tekerleği geriye çevirmemiz mümkün değil. O zaman ne yapmak gerekiyor? Rabbim bize vermiş olduğu o zamanı, o değerli zamanı en değerli, en verimli, en güzel bir şekilde geçirebilmek için, daha doğrusu Rab'de geçirebilmek için yeni bir söz buldum ben kendime. Şimdi biz hapşu dediğimiz zaman ne diyoruz? Çok yaşa diyoruz değil mi? İngilizce'de God bless you diyorlar. Tanrı seni bereketlesin. Almanca'da ne diyorlar? Gesundheit. Sağlık diliyorlar değil mi? Ama ben başka bir şey buldum. Çok yaşamak çok güzel. Hepimizin arzusu. Ama ben diyorum ki bir kişi hapşurduğu zaman Rab'de yaşa. Yaşamak güzel. Ama güzel olan Rab'de yaşamak çok güzel. Bunun da sırrı onun var olan diri sözüne sımsıkı sarılmak. O söz aracılığıyla öğrendiklerimizi, o söz aracılığıyla elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza sokabilmek. Söz harikadır. Hani hatırlayın, söylemiştim burada. Kutsal Ruh içimizdedir. Kesinlikle. Kutsal Ruh gidip gelmiyor. Kutsal Ruh gidip gelmiyor. Ben onun için gel Kutsal Ruh demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü Kutsal Ruh Romalılar 8. bölümde ben iman ettikten sonra konut kurdu burada. Kutsal Ruh benim yüreğimde. Ben Kutsal Ruh'a izin verdiğimde Kutsal Ruh hayatımda işler hale geliyor ve hayatımda olması gereken bereketler olmaya başlıyor. Onun için Galatyalılar mektubu 5. bölümde 25. ayet. Galatyalılar mektubu bölüm 5 ayet 25'te şöyle bir ayet var. Diyor ki bize ruh sayesinde yaşıyorsak eğer, yani diğer bir ifadeyle madem ki ruh sayesinde yaşıyoruz, öyleyse diyor ruhun izinde yürüyelim. Eğer biz ruhta yaşadığımızı açıkça söylüyorsak, Galatyalılar 5, bulan sayfayı hemen söylesin, bulamayan kardeşlere yardımcı olun. 1484. Ruh sayesinde yaşıyorsak, yani madem ki ruh sayesinde yaşıyoruz, öyleyse diyor ruhun izinde yürüyelim. Her senenin başında size bir ayet hediye ediyorum, değil mi? Hatırlayın. Yıl boyunca ona odaklanmanız için. Bu senenin ayetini, ayet olarak da ben size bunu vermek istiyorum. Yıl boyunca sıkıntılarda, sorunlarda şunu düşünün. Ben kendime ait değilim. Ne diyor? Bir paha ile satın alındınız. Şimdi eğer benim bedenimi Rab kendi bedenini feda ederek satın aldıysa ben Recep'e ait değilim. O zaman bedenimi de kendi arzu ve isteklerim doğrultusunda kullanamam gelişi güzel. Değil mi? O zaman ne yapmam gerekiyor? Bunu kendim başaramam. Ruhun yönetimi altında kalarak, onun izinde kalarak yürümem gerekiyor. Şimdi hepiniz anımsayacaksınız. Ben zaman zaman burada sıkça vurguladığım bir ifade var, bir gerçek var. Ben diyorum ki içinde bulunduğumuz inanç, Mesih'te olmak bir din değil. Çok sık duydunuz değil mi benden bunu? Mesih'te olmak bir din değil. Nedir? İsa Mesih'te olmak bir yaşam biçimidir. Yani biz yaşayan bir kişinin ardından gittiğimizi açıkça beyan ediyoruz. Eğer biz Hristiyanız diyorsak, ki Yunanca'daki Hristos sözünden geliyor. Yani Mesihçi, Mesih'in ardından giden kişi anlamında. Ve bizim bu içinde bulunduğumuz inanç bir din olmadığı için bizim kurtuluşumuz da dinin gerekleri olan kurallar aracılığıyla kurtulmadığımızın bir garantisi. Yani bizi kurtaran yasa değil. Bizi kurtaran nedir? Öz Türkçe'de kayra diyorlar, kayırmaktan geliyor. İnayet sözünü kullanıyoruz. Lütuf sözü çok hafif geliyor. Lütuf sözü çok hafif. Lütfetmekten çok çok hafif bir söz. Ben lütuf sözünü kullanmıyorum. Ya kayrayı kullanıyorum ya da inayet sözünü kullanıyorum. Onun için şunu düşünelim. Şimdi bir takım kurallar var. Yasa diyoruz. Yasanın gölgesi altında bir takım şeyleri yapmak ile Tanrı'nın inayeti altında, onun yönetimi altında bir şeyler yapmak arasında bir fark var. Nedir bu fark? Yasa seni zorunlu kılıyor. Hatta yasa beni suçlu çıkarıyor. Diyor ki bana yasa, sen suçlusun Recep. Günahlısın. Yeri geldiğinde yalan söylüyorsun. Yeri geldiğinde çok affedersin küfür ediyorsun. Yeri geldiğinde onu bunlar ardından dedikodu yapıyorsun. Yeri geldiğinde kıskanıyorsun. Çekememezlik yapıyorsun. Ama inayet tam farklı. Tam farklı. inayet bizim yapamadığımızı bizim için yapıyor. Geçenlerde Öznur'la konuşuyordum. Dedim ki ona, aslında yasa bize diyor ki yüz. Ama yüzmek için bize palet vermiyor. Hani ayaklarımıza takarız ya yüzerken hızlı hızlı yüzeriz böyle. Palet. Almancası nedir onun? Şimdi şunu ya. Kullanmadığım bir kelimeydi çünkü. Sag nochmal. Flossen. Bakın. İnayet de bize diyor ki yüz ama palet veriyor bize yüzmek için. Farkı anlamanız için söylüyorum. Yasayla inayet arasındaki farkı anlamanız için söylüyorum. Bize uç derken yasa kanat vermiyor. Ama bize yasa uç derken, bize inayet uç derken bize kanat da veriyor. İşte bizim kurtuluşumuz Tanrı'nın inayeti değerli kardeşler. Bizde nokta kadar bir şey yok. Eğer onun inayeti olmasaydı bizde, benim bugün burada olmam mümkün değildi. Bugün hatunun burada olması mümkün değildi. Bugün sizlerin kardeşler burada olmanız mümkün değildi. Tanrı'nın inayeti aracılığıyla biz bugün buradayız. Ama bu kadar korkunç, yani deyimi yerindeyse korkunç ifadesini kullanıyorum. Bu kadar birbirine zıt, bu kadar bir fark olmasına karşın imanlı kardeşler olarak da biz bile bunun arasındaki farkı bazen karıştırıyoruz. Yasa altına sokuyoruz. Bakın, size bir ricada bulunacağım bu sene. Yalvarırım size, önümüzdeki hafta, bir hafta içerisinde Galatyalılar mektubu var. Galatyalılar mektubu. Galatyalılar mektubunu okuyun. Galatyalılar mektubu bize yasayla inayet arasındaki farkın ne olduğunu en net, en açık bir şekilde açıklıyor. Özellikle 3. bölüm, özellikle 4. bölüm. Hatta Hacer'le Sara arasında karşılaştırma yaparak da. Mükemmel bir açıklama var Galatyalılar kesiminde, mektubunda. Size tavsiyem bu sevgili kardeşler. Bu yüzden tekrar altını çiziyorum. Bizim kurtuluşumuz yasa ile değil, Tanrı'nın inayetiyle gerçekleşti. Bakın, lütfen açın. Galatyalılar 5. bölümü, 3. bölümü açın. 3. bölümde 24 ve 25. ayetlerde ne diyor orada? İmanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu diyor. Demek ki yasa verilmesi gerekiyordu bir öğretmen olaraktan. Öğretmen ne yapar? Öğretir. Neyi öğretir? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Doğru mu? Ve bakın, çok ilginç. Ama diyor, iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Bakın, şu soruyu soruyorum. Az önce ifade ettiğim gibi o kadar güzel açıklıyor. Yasa gerekliydi. Neden? Ben neyin günah, neyin günah olmadığını öğrenebilmem için bir eğitmen olaraktan yasa bana verilmesi gerekiyordu. Hatta onun için İsrail halkını dedi, ver ki tutacağız. Al o zaman dedi. Tanrı çok iyi biliyordu onların tutamayacağını. Şimdi şöyle düşünün. Sabah kalkıyorsunuz. Ben bir kere herhalde burada bu örneği verdim. Sabah kalkıyorsunuz. Hepimizin ilk gittiği nedir? Banyodur değil mi? Banyoya gideriz. Şöyle bir aynaya bakarız. Değil mi? Gözümüz mahmurdur, şiştir. Oramızı beğenmeyiz, belki buramızı beğenmeyiz. Bazen rutuşlar yaparız, ayrı bir olay. Ama ilk baktığımda ben kendim için söyleyeyim, sizi bilmem. Benim gözlerim çok çapak üretir. Ben aynaya baktığım zaman ilk gördüğüm şey çapaktır. O aynanın görevi bana çapağı göstermektir. Ama ne hikmetse O ayna benim gözümdeki çapağı yok etmiyor. Sil o çapağı diyorum, çapak yerinde. Ama ayna bana bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Beni suya yöneltiyor. Yüzümü yıkıyorum, çapak gidiyor. O zaman pratik olarak şunu söyleyebilir miyiz? Yasa diri olan Rabbim ve kurtarıcım, yaşam suyu benim diyor Rab, değil mi? Diri su benim, yaşam suyu benim. Demek ki yasa ne yapıyor? Beni diri olan, yaşam suyu olan Rab'be yöneltiyor. Yasanın amacı buydu. Yasa geldi, beni İsa'ya yöneltti. İsa aracılığıyla kurtuldum ve bugün aranızdayım sizin. Ama yasa bunu beceremedi. Çünkü birini yapıyoruz, öbürünü beceremiyoruz. Yalan söylemiyoruz, öfkeleniyoruz. Yani hırsızlık yapmak zorunda değiliz. Ama günah içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz sevgili kardeşler. Onun için eğer kurtuluşu sağlayan Mesih ise, bize kurtuluş veren Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ise, o zaman diyebilir miyiz? Rab bizi özgürlüğe kavuşturdu kendi aracılığıyla. O zaman bu özgürlük, ya da şöyle söyleyeyim, bu özgürlüğün adı nedir? Bu özgürlük Mesih'te özgürlüktür. Sağlayıcısı Mesih'tir. Özgürlüğün adı da Mesih'te özgürlüktür. Yani bu cezaevinden çıkıp kurtulmaktan çok daha öte olan bir şey. Yani cezaevinden çıkmak güzeldir. Bedensel özgürlüğe kavuşmak güzeldir. Ama bizde gerçek özgürlüğü, içsel özgürlüğü gerçekleştiren Mesih'tir. Onun kusursuz kanıdır ve bunun da adı Mesih'te özgürlüktür. Bu özgürlük öylesine bir özgürlük ki, ben size bu özgürlüğü anlat deseniz bana, yürekten söylüyorum, kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Bu özgürlük öyle bir özgürlüktür ki, bizleri yanlış yapmaktan özgür kılarken, şimdi bizi özgür kılıyor. Neden özgür kılıyor? Yanlış yapmaktan özgür kılıyor bizi. Ama öbür taraftan da ne yapıyor? Doğru olanı yapabilmemiz için izin veriyor. Yani anlaşılabildi mi? Yanlışı yapmamak için bizi ondan uzak tutarken, ama doğruyu yapmak için de, güzeli yapmak için de, gerçeği yapabilmek için de bize o fırsatı veriyor, hamdolsun. Demek ki bizi Rab özgür kıldığında, Tanrı bizi sadece, bazıları çünkü inayeti anlamayanlar bunu söylüyor. Ya iyi tamam, inayetle kurtulduk, o zaman günahmış diyelim diyor. Anayasada kurtulduk, haşa. Hatta Arapçada hümme haşa diyorlar. Hümme haşa. Bakın değerli kardeşler, çok açık söylüyorum. Ve bunu içimin doluluğuyla söylüyorum. Rabbimiz bizi neden özgür kıldı biliyor musun? Günahtan özgür kıldı. Bakın dikkat edin. Tanrı bizi günahtan özgür kıldı. Günah işlemek için değil. Ama bu demek değildir ki ben harika, mükemmelim, artık günah işlemem. Hayır, ben de işliyorum. Ben de düşüyorum zaman zaman. Çünkü dünyada yaşıyorum. Cennette değil. Ama bakın, şunu söylemek istiyorum. Tanrı bizi günahtan özgür kılar, ama günah işlemek için Tanrı'nın inayeti bize bir sertifika değil, bir belge değil. Al sana bu belgeyi, işlemeye devam et. Bize bir sertifika vermiyor Tanrı günah işlemek için. Bizi günahtan özgürlüğe kavuşturuyor. Bakın, biz günah içerisindeyiz. Günahlı dünyada yaşıyoruz. Ben diyorum ki, başka bir ifadeyle, Recep kurtulmuştur. Doğru mu? Recep günahlı mı? Size soruyorum. Recep günahlı mı?
Değil. Ama.
Ha, bak Dilek ne güzel anlamlı güldü. Recep günahlı. Recep günahlı. Ama bakın bir şey söyleyeceğim size. Sokaktaki Ahmet gibi değilim ama. Ben kurtulmuş günahlıyım. Günahlıyım ama kurtulmuş günahlı. Onlar kurtulmamış günahlılar. Farkı görebiliyor musunuz? Kurtulmuş günahlı, kurtulmamış günahlı. Ama ben hamdolsun kurtulmuş günahlıyım. Bu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla. İşte onun için onun karşısında bak günahlı doğaya sahibim. Çünkü eski beden yok olmuş değil. Doğamız bizim içimizde. Yeni doğa, eski doğa birbirleriyle savaş içerisinde değil mi? Oraya da yavaş yavaş geleceğiz. Çok güzel bir noktaya değindin İsa. O zaman Mesih'teki çocuk ne yapar? Mesih'in çocuğu o özgürlük içerisinde ama bakın yasanın verdiği o zorunluluktan dolayı değil. Rab'de elde ettiği özgürlük sayesinde Rab'be sevgiyle hizmet eder. Ben bugün hizmet ediyorsam, siz bugün aşağıda çayı hazırlarken, bulaşıkları yıkarken ki buradan hiçbir farkı yok. Sadece burası önemli değil. Bu kürsüye herkes çıkmak isteyebilir. Burada hiçbirimiz layık değiliz aslında buraya. Ama buradaki hizmet ne kadar önemliyse mutfaktaki hizmet de gelip o bulaşıkları yıkamak da aynı oranda önemli ve gerekli sevgili kardeşler. Bunu açık ama çok açık bir dille ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için ben eğer hizmet ediyorsam kilisemde, topluluğumda kardeşlerime bu bana yasanın verdiği o yapacaksın Recep. Yapmasan seni taş ederim, seni çarparım, senin ayağını bacağını kırarım, ağzını burnunu yamuturum. Değil. İnayet özgür kılıyor. Sen o özgürlük aracılığıyla tam bir sevinç içerisinde hizmet ediyorsun değerli kardeşler. Yani hizmet etme arzusu Rabbe olan sevgiden kaynaklanması gerekiyor. Onun için Yuhanna 14. bölüme götüreceğim sizi. Yuhanna 14. bölüm. Galatyalılar 5. bölüm 25. ayeti. Başta okuduğum ayete gideceğiz. Ona döneceğiz sonra. Ama sizi 14. bölüme götürmek istiyorum. Bakın 14. bölümde 15. ayette şöyle bir ifade var. Yuhanna 14 ayet 15. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen?
Sadece 15 mi?
Evet.
Beni seviyorsunuz. Buyruklarımı yerine getiriyorsunuz.
Bir daha oku.
Beni seviyorsun. Seviyorsanız.
Ha, bu önemli.
Benim gözlerime de gözlük lazım.
Gözlük var tabii. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben işte burada şu soruyu soruyorum basit olaraktan. Boyun eğmek nedir Recep? Boyun eğmek nedir? Biz kime boyun eğeriz? Biz kime boyun eğeriz?
Yaşlı olan kişilere.
Ha? Yaşlı olan kişilere. Başka? Biz kime boyun eğeriz? Rabbe tamam. Biz kime boyun eğeriz? Eğer bir kişiyi seviyorsak, o kişiye değer veriyorsak, o kişi benim hayatımda önemliyse ben ona gönül rahatlığıyla boyun eğebilirim. Saygımı da gösteririm, sevgimi de gösteririm sevgili kardeşler. Demek ki kişi ancak sevdiği kişiye itaat eder, ancak sevdiği kişiye sadık kalır. Şimdi bir kişi, ben bunu bazen burada örnek verdim, dedim ki ben diyorum ki eşim Kristina'yı seviyorum. 23 yıldır, 24 yıldır evliyiz. 24 yıldır evliyiz. Ben eşimi seviyorum diyorum ama benim gözüm dışarıda. Başkalarında. Ama ben ona diyorum ki canım benim, gülüm benim. Ben seni çok seviyorum. Ama eğer benim gözüm dışarıdaysa size lütfen tam Türk usulü soruyorum Allah aşkına. Bu sevgi midir? Bu sevginin sevgi olduğunu söyleyebilmemiz mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. İnanmak mümkün değil. Bırakın onu. Eğer seviyorsa ne yapar kişi? Sevdiği kişiye mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bakın ben demiyorum. Benim evliliğim dört dörtlük. Hiçbir evlilik dört dörtlük değil. Ama bizi farklı kültürde olmamıza rağmen bir kılan nedir biliyor musun? Biz aynı hedefe bakıyoruz. Onun için evlilik konusunu işlerken birbirimize bakıp o canım, gülüm, balığım, midanem benim demek yerine şu değil, şu. Eğer şu hareket buna dönüşüyorsa size yürekten söylüyorum. O evlilikten tat alırsınız, haz duyarsınız. Ben yürekten söylüyorum. Ben yani burada evliliğimin güzelliğini reklam etmek istemiyorum size. Ama yabancı olmasına rağmen yani bizim gözümüzde bir Alman olmasına rağmen farklı bir kültürün insanları olmamıza rağmen bizi ben her zaman söylüyorum. Eğer benim eşim olmasa ben bu hizmeti devam ettiremem. Benim arkamda beni destekleyen en büyük Rabbimin ötesinde eşimdir. Eşimin desteği olmadıkça benim ne çocuklarımı ben eğitebilirim sağlıklı bir şekilde, ne çocuklarıma istediğim şekilde yön verebilirim. Eşim benim arkamda olması lazım. Bazen olabilir terslikler. Ama biz yine çocuklarımız içerisinde önünde uyum içerisindeyiz. Ama yatağa girdiğimizde, tamam canım iyi güzel hoş ama bak bu konuda haksızdın deyip birbirimizi orada eleştiriyoruz. Ayrı bir olay. Ama çocukların önünde değil. Çocuklarımızın önünde o birliği, o beraberliği sağlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için seviyorsak sevgi hizmet eder ve o kişinin mutluluğu için emek verir, çalışır, çabalar sevgili kardeşler. Bunu açık bir dille burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi yine belki anımsayacaksınız. Bazılarınız yoktu tabii ki. Ben evlilik konusunu işlerken bir seminer yapmıştık yıllar önce burada. Almanlar da gelmişti. 7-8 sene önce evlilik semineri yapmıştık. O evlilik semineri yaparken de ben orada çok net bir şekilde bir gerçeğin altını çizmiştim. Kutsal kitaba baktığımız zaman sevme buyruğu hep erkeklere verilmiş. Erkekler diyor ki eşini sev, sev, sev, sev. Kadına da diyor ki eşine boyun eğ. Ama burada şimdi şu soruyu sormam lazım. Boyun eğebilmenin koşulu nedir? Sevgi. Sevgi. Ben diyorum ki itaati harekete geçiren, eşimin bana itaatını sağlayan benim ona olan sevgimdir. Ve ben size iddiayla konuşuyorum. Eğer eşim çok eminse Recep benim kocam beni seviyor ve bir eş, bir kadın farklı bir şekilde söylüyorum. Eğer sevildiğini biliyorsa, biliyorsa ki kocam beni gerçekten seviyor ve sadece ilişki içerisinde her alanda o birliktelik içerisinde gerçek bir tatminlik varsa, hoşnutluk varsa ben görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. Eşini aldatan, yanlış yola sapan bir kadın ben görmedim. Hep şunu gördüm. Bizim toplumda bu daha çok yaygın. Anadolu toplumunda, bizim Anadolu, yani bizim ülkemizde, Türkiye'mizde orada bir şey yaygın. 40 yıl evli. Diyorsun ki Rab sana şükürler olsun ne kadar güzel. Soruyorsun ah Recep kardeş. Gel bile sen onu bana sor. Ne acılar çekmiş. E neden? İtaat etti mi? Etti itaat. Ama sevgiden kaynaklanan itaat mı? Zorunluluktan kaynaklanan. Neden zorunlu? Çocuklarım ortada kalmasın diye. Ele aleme rezil olmamak için. Bakın, onun için söylemek istiyorum, altını çiziyorum. Rabbimin bana verdiği özgürlük, yasanın verdiği özgürlükle bağdaştırılamaz. Rabbim verdiği özgürlük bana sevgiye iter. O sevgi sevimi söyler, o sevgi de itaat etmesini sağlar. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Lütfen, belki çok yavaş gidiyorum. Konuyu bitirmek belki mümkün olmayacak ama ben devam edeceğim, devam edeyim. Normalde ben aslında 5'te bitiriyorum. Ama bugün yine doluyduk, dopluyduk, çok güzel zaman geçti. Ama ben yine Belki birazcık geçebilir ama ben yine de gidebildiğim kadar, belirli bir noktaya kadar belki gideceğim. Ondan sonra belki bırakacağım. Ben şimdi şimdi az önce ifade ettiğimde, evet doğru, Tanrı bizi özgür kıldı. Rabbin çocuklarıyız. Değişmiş kişileriz. Ama ne hikmetse yine düşüyoruz. Neden? Neden? Recep yine düşüyor. Çünkü Recep'te güç yok ki. Ben bakın çok enteresan bir şekilde, ben yani kendimden örnek vereyim. Kimseye burada konuşmuyorum. Ya ben kendime konuşuyorum. Ben düştüğüm dönemleri düşündüğüm zaman, mutlaka Rabbin sözünden uzak olduğum dönemlerde düşmüşümdür. Yani hem Rabbe itaat ettiğin anda düşmen mümkün değil. Düşme oluyorsa Rabbin sözünden uzaklaştığın anda oluyor o düşme. Kesinlikle. Çünkü hem Rab'le iç içesin hem de düşeceksin. Mümkün değil. Rab sana zaten düşmene izin vermez. Ama o düşme genelde bizim zayıflığımızdan dolayı. Neden? Bakın Kutsal Kitap çok açık söylüyor. Eski doğa, yeni yaratılış birbirlerine zıt. Ve diyor ki hangisini beslersem o güçlü. Hani çok meşhur bir hikaye var ya, Kızılderili'nin iki tane köpeği varmış. Biri beyaz, biri siyah. Sormuşlar ona, ya anlat bakalım bize hangisi daha güçlü? Çok kolay söylemiş. Hangisini beslersem. Aa demiş, nasıl oluyor yani bu? Bekle gör demiş. Birini sütlü ekmekle, sütün içerisine ekmek doğramış yedirmiş. Öbürüne de kasaptan etle beslemiş. Protein. Kafadan atıyorum. 3 ay sonra kapıştırıyor. Etle besleyen onu hallediyor. Aynı köpeği tersini yapıyor. Öbürünü sütlü ekmekle besliyor. Öbürünü etle besliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Tam tersi oluyor. Yeni yaratılış, eski yaratılış. Birbirine zıt, birbirine ters. Savaş halinde. O açıdan güç bizde yok. Güç nerede? Güç Tanrı'nın konut kurmuş oldu. Benim bedenimde konut kurmuş oldu kutsal ruhta. Ben iman ettim. Rabbi'yle yürümeye karar verdim. Kutsal ruh ne diyor Romalılar 8. bölümde? Konut kurdu diyor. Konut kurdu. Ben ona izin verdikçe o benim hayatımda etkisini, gücünü çok net bir şekilde gösteriyor. Onun için haberci Pavlos o kadar güzel söylüyor ki bakın. Haberci Pavlos 7. bölümde Romalılar 7. bölümde 18. ayet şöyle diyor. İçimde iyiyi yapmaya istek var. Senin iyi yapmak için istek var mı yok mu? Hem de nasıl? Recep'in içinde de iyi yapmak için istek var. Ama güç yok. Recep'te güç yok. Ama Recep'te olanda güç var. Bakın dikkat edin. Recep'te güç yok. Ama Recep'te olanda güç var. Yani kutsal ruhta güç var. Eğer ben o güce izin verdikçe o güç benim hayatımda etkinliğini gösteriyor. Ve benim Rabbin yolunda değişebilmem için, hani o iyi yönde değişebilmem için gerekli olan anlayışı, gücü de vermeye devam ediyor. Kaç defa söz verdin? Genelde yeni yıla girerken söz veriyoruz değil mi? Benim de her zamanki sözüm her zaman Rabbin sözünü her gün okuyabilmem için, sapmadan okuyabilmem için. Bazen araya bir takım şeyler giriyor. Olmuyor, etmiyor. Bu sefer çoğalıyor. Çizelge var. O çizelgeyi bitirmeye çalışıyorum. Zorlanıyorum falan filan. Hep o yönde. Bakın hayatınıza. Hiç hayatına söz verdi mi Çiğdem sen? Yani ben bundan sonra şöyle olacağım, böyle olacağım. Mutlaka vermişsindir değişik şekillerde değil mi? Hangi oranda başardın? Ciddi ol. Evet, bravo. Ne kadar açık sözlü. Aferin Çiğdemciğim. Ben de aynı şekilde. Sizler de öyle. Defalarca söz veriyoruz. Defalarca söz veriyoruz. Ve defalarca verdiğimiz söze boyun eğemiyoruz, itaat edemiyoruz. Verdiğimiz sözde duramıyoruz sevgili kardeşler. Neden? Çünkü zayıfız, güçten yoksunuz. Biz o güce vermemiz lazım. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Sahip olduğumuz bu yeni yaşam kendin yap buyruğuyla işlemiyor. Yani kendi gücümüzle bu yaşamı yaşayabilmemiz mümkün değil. Yani iman ettik, sonsuz hayatın sahibi olduk ama bu hayatı, iman hayatını kendi gücümüzle sürdürebilmemiz mümkün değil. Ancak Rabbin gücüyle, onun desteğiyle bunu sürdürebilmemiz mümkün oluyor sevgili kardeşler. Onun için onun yönetimine bırakmak gerekiyor. Birazcık atlıyorum. Şimdi kutsal kitapta meyve konusu, meyve verme konusu vardır biliyor musunuz? Yine bu nerede işleniyor? Kutsal ruhun meyveleri nerede işleniyor? Yuhanna 16. Galatyalılar'da. Galatyalılar'da. Yuhanna 14-16 da harika bölümlerdir. Çok sevdiğim bölümlerdir. Hayatım. Keşke her şeyi bilsek. İşte bilemiyoruz. Bu kadar basit. Zayıf. Beden zayıf. Ve ben o bölümü okuduğum zaman çok ilginç. Ben zaman zaman burada dile getirdim. Bu meyve verme konusunu anlatırken size. Bu meyve verme konusu çok ilginç. Aslında kutsal kitaba göre ilginçlik ortaya çıkmıyor sadece. Aslında ben doğaya baktığım zaman da doğada da meyve verme işinin çok enteresan olduğunu, ilginç olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü hangimiz şunu gördü? Hangi ağacın dalları ağaçtan uzak bir şekilde meyve veriyor? Yani kendi kafalarına göre ağaçtan kopuyorlar dallar, kafalarına göre yaşıyorlar, kafalarına göre hareket ediyorlar. Bir bakıyorsun ki üstü meyve dolmuş. Böyle bir şey görebildiniz mi doğada? Kesinlikle mümkün değil. Doğru mu? Mümkün değil. O dalların kesinlikle şeyde ağaçta kalması gerekiyor. Yeterince meyve verebilmesi için. Yani temel kural şu. Ağacın toprakta kalması gerekiyor. Dikkat edin. Ağacın toprakta kalması gerekiyor. Dalların da ağaçta kalması gerekiyor. Temel kural bu. Şimdi Yuhanna 15. Şimdi sen o kadar yanlış söylemedin yani. Ya bak Yuhanna 15. Ne diyor bakalım? 4. ayet. Bende kalın diyor. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve vermez. Yani şunu diyor. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için siz de bende kalmalısınız. Demek ki onda kalmanın, onun yönetimi altında olma gereği var sevgili kardeşler. Eğer hayatımızda meyve vermek istiyorsak. Demek ki hayatımızın her alanında sevinç, esenlik, sabır istiyorsak Mesih'te kalmak zorundayız. Koşul bu. Eğer sevinç yoksa, esenlik yoksa %100 Rab'den kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanan bir durum. Onun için gerekli olan koşul onda kalmak. Onun için bakın Rab İsa'nın duası vardır biliyor musunuz? Yuhanna 17. bölümde. Onun duasını biliyor musunuz? Bak çok önemli. 21. bölüm açar mısınız? 17. bölüm 21. ayet. Yuhanna 17:21. İsa'nın bizler için bir duası var. Baba diyor. Kim okuyor? Baba diyor. Okuyabilecek mi hatun? Buldun mu? Bulamadım. 21. ayet. 17. bölüm. Yuhanna 17. Yuhanna 17. Ayet 21.
Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum.
Buradan itibaren devam et.
Hepsi bir olsunlar.
Ya, evet.
Baba senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar.
Bak, bakın çok enteresan. Baba diyor, senin bende, benim de sende olduğum gibi Onlar. Kim onlar? Bizler. Bizler de kimde olmamız gerekiyor? Mesih'te. Bu da neyi gösteriyor? Tanrılığını İsa'nın gösteriyor. Ben ve baba biriz diyor ya Yuhanna 10.30'da. Ben ve baba biriz. Demek ki değerli kardeşler, o sevinci, esenliği, doluluğu yaşamanın sırrı Mesih'te kalmak. Tekrarlıyorum belki aynı şeydir. Ama bunu iyice yüreğinize yazın sevgili kardeşler. Şimdi Kutsal Kitap'ta Galatyalılar 5. bölüme bakıyoruz. Hızlı bir şekilde. Ondan sonra bir noktada noktalayacağım. 5. bölüme bakıyoruz. 22 ve 23. ayetlere bakın. Galatyalılar 5. Ayet 22 ve 23. Kutsal Ruh'un armağanları sıralanıyor. Nedir orada? Birçok armağandan söz ediyor. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, alçak gönüllülük, değil mi? Bakın, Kutsal Ruh'un meyvesini görebiliyorsunuz, değil mi? Şimdi bir de bedenin meyvelerinden söz ediyor. Kutsal Ruh'un meyveleri, bir de bedenin meyveleri var. Bedenin meyveleri ise 19. ve 21. ayete bakın. 19 ve 21. Bedenin meyveleri. Fuhuş, pislik, sefahat, yani eğlence düşkünlüğü. Putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler. Aslında pratik olarak düşündüğüm zaman önümde çok önemli bir kural dikiliyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, hiçbir şey yapmayın ama şunu yapın. Ruhun meyvelerini alın, bedenin meyveleriyle karşılaştırın ve kendinizi o merkeze koyun. Örneğin ben şimdi bakayım buradan. Örneğin yumuşak huyluluk. Örneğin iyilik. Örneğin sabır. Allah'a her zaman dua ediyorum bu konuda. Sabırlı olmak için. Sabır, iyilik, yumuşak huyluluğu alıyorum. Ve çekememezlik, bencil tutkular, ondan sonra kıskançlık, çekişme alıyorum şimdi. Hayatıma bakıyorum. Çekişme mi var? Kıskançlık mı var? Bilmem ne mi var? Yoksa sevinç mi, esenlik mi, sabır mı, ne var? Şimdi ben baktığım zaman hayatımda hangisi yansıyorsa, sen yine Rabbin çocuğusun. Bakın dikkat edin. Rabbin çocuğusunuz. Rabbin çocuğu öfkelenmez diye bir şey yok. Rabbin çocuğu kıskanç olamaz diye bir şey yok. Mutlaka. Ama biz Kutsal Ruh'un yönetiminde kaldıkça biz onlardan uzaklaşıyoruz. Demek ki benim hayatımda eğer çekememezlik varsa, öfke varsa, edepsiz sözler varsa, değerli kardeşler, sarhoşluk varsa, o zaman kusura bakma diyemezsin ben Rabbe yakın yürüyorum. Hayır. Rabbin çocuğuyum. Hem de çok sevilen çocuğuyum. Çok değerliyim yine. Hiç değeri değişmedi. Ama ruhun yönetiminde değilim. Bedenin yönetimindeyim. Bu kadar basit. Ben de bunu zamanla öğrendim sevgili kardeşler. Bir de son olaraktan bir şey söyleyeceğim burada. İlginç bir şey var. Bunu söyledim aylar öncesi belki. Belki geçen sene söyledim, bilmiyorum. Meyveler sıralanmazdan önce orada 22 ve 23. ayetlerde meyveler sıralanıyor ya. Orada o meyveler sıralanmazdan önce orada bir ilke var. Şimdi 22 ve 23. ayete bir bakın. 22. ayete. Ne diyor 22. ayette? Nasıl başlıyor 22. ayet?
Ruhun ürünü ise sevgi.
Ha, bu kadar. Başta ne var? Bir ifade var. Ürün. Ama ne diyor? Ama bakın, ruhun ürünleri demiyor. Ruhun ürünü diyor. Tekil mi, çoğul mu? Bu neyi gösteriyor? Bakın, çok ilginç bir şey var. Ruhun meyveleri demiyor, ruhun meyvesi diyor. Demek ki öyle bir meyve var ki, o meyveden sevinç, esenlik, sabır bilmem ne ürüyor. Nedir o meyve? Ha? Sevgi. İlk sırayı ne alıyor? Sevgi. Çünkü sevgili kardeşler, benim Rabbimin özü sevgi. Eğer o sevgi bende yoksa, sevinç içerisinde, esenlik içerisinde sabırlı olmamın imkanı yok. Demek ki tek bir meyveden diğer meyveler oluşuyor. Ben Mesih'te kaldıkça o sevgi, eğer o sevginin sahibiysem, doğal olaraktan bende sabır olmalı. O sevgiye ben aitsem, yani Rabbime aitsem, ben sevgi, sevinç, esenlik bende olmalı. Olmuyorsa, sevgi benden gitti anlamında söylemiyorum. Ama ondan uzaklaştığımın bir kanıtı oluyor. Sadece bu kadar söylüyorum. Rab çocuğunu bırakmaz. Asla ve asla terk etmez. Biz Rabbin çocuğuyuz. Bakın, ben buna açık bir de. Ben bu konuyu hazırlarken ben Rabbimin önünde ağladım, gözyaşı döktüm sevgili kardeşler. Biz bu dünyada her şey tıkırında giderken bir şey yok. Bir şeyler sıkıntı, sorunlar başlamaya başladığı zaman başlıyoruz neden sorularını sormaya. Kimseyi suçlamıyorum burada. Ben önce kendimi koyuyorum ortaya. Eğer benim hayatımda sevgi varsa, eşittir Mesih varsa, benim hayatımda esenlik yansımalı. Yansamıyorsa, esenliğim yoksa, sevincim yoksa, sevgi yoktur. Yani sevgi eşittir. O sevginin kaynağı Mesih'e yakın yürümüyorum demektir. Kutsal ruha ipleri bırakmamışım demektir. Onun için ne diyor Efesler yine 5. bölümde? Değil mi? Kutsal ruhla dolun diyor. Bakın, şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır diyor. Ruhla dolu olun. Şimdi bakın, şarap nedir? Alkoldür değil mi? Ne kadar güzel bir örnek veriyor Paulus. Ben diyor ki, eğer alkolün egemenliği altına girdiğim zaman ne yapıyor? Alkol beni yönetiyor. Demek ki ben kutsal ruhun yönetimi altına girdiğim zaman ancak kutsal ruh beni yönetebiliyor. Onun için çok güzel söylemiş Japonlar. İçki içersiniz ama bir süre sonra içki sizi içmeye başlar. Doğru mu? Onun için burada Paulus çok güzel konuşuyor. Demek ki ben kutsal ruhun yönetimi altında olduğum zaman esenliğin, sevincin, coşkunun. Sen çok sık burada değindin aslında hatun. Değil mi? Bazen diyorsun ki Recep abi, yani bugün 3-5 saat o kadar iyiydim ki. Ben hani Türk usulü derler kafamı keselim ki yani derler ya böyle. Ben iddia ediyorum. Sen o 3-5 saatlik o esenlik dönemini Rabbe o en yakın olduğun dönemlerde hissettin. Bunu içten söylüyorum. Bak, çünkü sende bu çok olduğu için seni örnek veriyorum. Yani sen bunu çok dolu dolu yaşıyorsun. Rabbin o sevincini, esenliğini çok dolu dolu yaşıyorsun. Ama güzel olan şey 3-5 ayı en azından yaşıyorsun bunu yani. Bu çok önemli. Demek ki ben yakın oldukça yaşama imkanına kavuşuyorum. Onun için koşulu sevgi. Sevgiden diğerleri patır patır patır izliyor. O zaman şöyle diye bir ayet okuyalım. Romalılar, habercilerin işleri. Yok, pardon. Bakıyorum şimdi. Orada olmaması lazım bu. Yanlış yazdım. Pardon, çok iyi bildiğimiz bir şey. Korintoslar 13. Korintoslar 13, evet. İlk birinci ayete bakar mısınız? Korintoslar 13 ayet 1. Evet. Ve bununla da kapatacağım zaten. Korintoslar 13 ayet 1.
İnsanların ve meleklerin
diliyle
konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkarır. Bakırdan ya da
zivden farkı mı?
Zivden farkım kalmaz.
Neyim olmazsa? Esenliğim olmazsa demiyor. Sevincim olmazsa demiyor. Sabrım olmazsa demiyor. Sevgim olmazsa. Yani kutsal ruh, o sevginin kaynağı Rabbimiz, ruhuyla aramızda, içimizde, yüreğimizde. Eğer o yoksa, tın tın tın tın. Bakın değerli kardeşler, çok iyi bir konuşmacı olabilirsin. Çok iyi bir konuşmacı olabilirsin. İnsanları ihya edebilirsin. Karşında insanlar yamulabilir konuşmandan dolayı. Ama sevgisiz konuşuyorsan, gürültü yapan zilden farkın olmaz. Onun için birisi çok güzel bir şey söylemiş. Bakın bunu lütfen yazın. Birisi şunu demiş. Sevgisiz dil, melodisiz gürültü gibidir. Sevgisiz dil, melodisiz gürültü gibidir. Demek ki sevgi konuşmaya derinlik katıyor. Sevgi konuşmaya sıcaklık katıyor. O zaman değerli kardeşler, yüreklerimizi eğelim. Çünkü devam edemeyeceğiz. Zaman geçti. Ama o noktada odaklanalım. Rab'de kalmanın, Rab'de olmanın, Rab'de kalmanın ve onda olmanın ötesinde Rab'de ürün getirmenin bir koşulu var. Kutsal Ruh'un yönetiminde adımlarımızı atmak. Kutsal Ruh'un izinde kalarak adımlarımızı atmak. Eğer ruhta yaşıyorum dediğimi söylüyorsam, yani ruhun yüreğinde olduğunu söylüyorsam, o zaman ruhun izinden gitmekle sorumluyum değerli kardeşler. Onun için bakalım yüreklerimize. Hepimizin eksikleri var. Benim de eksiklerim var. Hepimizin eksikleri var. Bakalım. Önümüzdeki hafta ben bu konuya devam edeceğim. Keşke bitirebilseydim. Aslında asıl nokta nerede geliyor biliyor musunuz? O 5.25 dedim ya, ilk başta okuduğum ayet. O ayetin yürümek sözünün açıklama yaptığım zaman gerçek orada yatıyor. Yürümek nedir? Ruhta yürümek ne demek? Değerli kardeşler, eğelim yüreklerimizi, yaşamlarımıza bakalım. Rab bizi bizden daha iyi tanıyor. Doğru mu? Rab bizi bizden daha iyi tanıyor. Hangi noktadayız? Rab'le olan ilişkimiz hangi noktada? Hangi noktada kutsal ruhun yönetimi altındayız? Rab yüreklerimizi ıslah etsin. Rab yüreklerimizi terbiye etsin. Rab yüreklerimizi eğitsin. Rab otomatikman bunu yapmıyor, sen buna izin vermek zorundasın. Robot değiliz. Tamam değerli kardeşler, eğelim yüreklerimizi ve belki bir Almanca dua olması açısından söylüyorum. Belki bir 20 saniye ara verelim, yüreklerimize bakalım. Sonra da kardeşimiz Almanca olaraktan dua eder, toplantıyı noktalar. Ya kardeşimiz, son duayı kardeşimiz yapsın. Ama yüreklerimizi eğelim ve yüreklerimize bakalım. Ya ne durumdayız, hangi noktadayız?